Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Herkese merhabalar. Ben Burhan Ekinci. Yeni bir Yankılar programıyla karşınızdayım. Avusturya, Viyana'ya gidiyoruz. Konuğum Yeşiller Partisi, Avusturya Yeşiller Partisi eski milletvekili Berivan Aslan. Sayın Aslan, yayınımıza hoş geldiniz.
İyi yayınlar, hoş bulduk.
Sayın Aslan, siz oradasınız. Tabii ki siz daha fazla bilgiye sahipsiniz. Biz sadece medya üzerinden aktarılan ya da sosyal medya üzerinden aktarılan bilgilerle yetiniyoruz. Son günlerde kente, Viyana'da Türk milliyetçi grupların Kürt ve solcu gruplara yönelik saldırılar gerçekleştikleri ilgili haberler var. İsterseniz önce bununla başlayalım. Şu anda kente nedir durum?
Yani şu an gerek Avusturya medyalarında olsun, gerek Türk medyalarında olsun bu saldırılar tamamen işte bir Kürt-Türk kavgası olarak lanse edilmeye çalışıyor. Ama bu olay sadece bir Kürt-Türk meselesi değil yani. Hani bu artık bir zihniyetler kavgası var. Evet, bir sorun var yani, bir Türkiye'de bir bölünme var. Ama bu bölünme faşistlerle ve antifaşistler arasında bir kavga. Demokratlarla antidemokratlar arasında bir kavga.
Şu anda var mı bir olaylar ya da bu anlamda bir saldırı? Yoksa
Çarşamba gününden cumartesi akşamına kadar saldırılar vardı. Yapılan her mitinge yönelik bir saldırı vardı. Zaten saldırının asıl nedeni çarşamba günü olan kadın örgütlerinin kadına karşı şiddet protestosuydu ve mitingiydi. Yani orada daha çok işte Türkiye'nin kadın şiddetine yönelik ve kadın ölümlerine yönelik bir mitingdi bu. Ve bunun doğrultusunda kadın grupları orada saldırıya uğruyorlar. Ve saldırıdan sonra işte kadınlar bir dernek binasına sığınıyorlar. Bu Türkiye İşçiler Federasyonu'nun derneğine sığınıyorlar. Ve ondan sonra da kısa süre içerisinde, yani bir saat içerisinde yüzlerce milliyetçi gruplar toplanıyorlar. Ve kadınları bir şekilde bina içerisinde esir bırakıyorlar. Ondan sonraki günlerde bu saldırılara karşı protestolar ve mitingler düzeltildi. Çünkü şunu da görmek lazım, yani insanların, Türkiye'deki insanlar belki bunu görmüyor ama Avusturya'da yaşayan insanlar artık sosyal medya kanallarından ya da öbür türlü herhangi bir şekilde Türkiye hükümetini eleştiremez bir hale getirdiler. Sürekli şikayetler var, deşifre kampanyaları var. İnsanları bu yöntemlerle susturmaya çalışıyorlar ve insanlara tek bir alternatif, tek bir şans bırakıyorlar. O da artık sokağa çıkmak oluyor ve artık sokakta düzenlenen eylemler de bu şekilde saldırıya uğruyor. Yani her evet, ne olursa olsun, yani bu gerek kadın hakları yürüyüşleri olsun ya da insan hakları yürüyüşleri olsun, bunlar hepsi basitçe işte bunlar sadece teröristtir diye hafife almaya çalışıyorlar ya da bu grupları kriminalize etmeye çalışıyorlar. Bu aslında varsa bir sorun, evet, bu bir zihniyet sorunu var diye düşünüyorum. Bu tamamen antifaşist ya da demokratların antidemokratlara karşı olan bir tepkisidir. Bu başka bir şey değildir.
Evet. Peki bu gruplar durup dururken birden kendiliğinden mi saldırıya geçtiler? Görüntülere baktığımızda organize şekilde gruplar görüyoruz, bu Türk milliyetçi gruplar dediğimiz. Bunlar nasıl organize miler mi, yoksa bir yer tarafından mı harekete geçiriyorlar? Nedir bu konudaki düşünceniz ya da işte gelen
yani Türkiye politikasıyla ilgilenen herkes ve 2016'dan itibaren Erdoğan politikasını takip eden herkes bu olayın kaynağının nereden geldiğini tahmin edebiliyordur aşağı yukarı. Yani tamamen Türkiye'deki kışkırtma politikasından kaynaklanan bir şey ve muhalifleri kriminalize etme yöntemleridir bunlar. Ve ister istemez bu da burada yaşayan, burada doğup büyüyen gençlere de yansıtıyor bu. Çünkü şunu fark ettik, yürüyüşlere gelen gençlerin birçoğu 16, 17, 18, 19 yaşlarında. Yani bunların birçoğu aslında o mitingde talebin ne olduğunu bile bilmeden saldırıyorlar. Aslında mevzuyu kavrayamamış gençler görüyoruz. Yani bu gençler aslında tamamen Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidar gücü için kullanıldığını görüyoruz bu sokaklarda. Ve buna da izin vermemek lazım diye düşünüyorum. Her ne olursa olsun. Yani sadece Avrupa'da yaşayan demokratlar için değil, Türkiye'deki yaşayan demokratlarınla kendilerini yalnız hissetmemeleri için ve onları unutmadığımızı düşünmemeleri lazım.
Peki bu bahsettiğiniz bu gençlik dediğiniz bu gruplar yani bu gruplar bir örgütlü şekiller mi yoksa yani
evet ki bunlar örgütlü bir şekilde yani bunlar sadece mitingi görüp de gelip saldıran kişiler değil. Hani bunu iddia ediyorlarsa ciddi bir anlamda yalan söylüyorlardır. Çünkü yarım saat ya da bir saat içerisinde bu kadar agresif bir şekilde hazırlıklı gelen örgütleme bu sadece yani tamamen sistematik bir şekilde yapılmıştır. Yani bu tesadüfi olaylar değildir. Geçen cumartesi gördüğümüz gibi Viyana dışından da gelen gençler oldu. Yani belli kanallar var. Bu gençleri kullanan, suistimal eden kanallar var. Kendi çıkarları doğrultusundan. Ve bu işlerin tamamen organizeli olduğunu görüyoruz biz.
Bu kanallarla ilgili elinize gelen bilgiler var mı?
Bu kanallarla ilgili araştırmalar yapıyoruz şu an. Hangi kanallardan kaynaklı ve kimler tarafından devre sokuluyor bu kanallar, kimler tarafından bu talimatlar geliyor? Onun üzerine şu an araştırma yapıyoruz, evet.
Şu ana kadar herhangi bir veri elinize geçmiş değil bizle yani paylaşacağınız bir...
Yani olsa da bunu bir radyo programında paylaşabileceğimi düşünmüyorum. Yani bu neticede soruşturmayı etkileyecektir.
Evet.
Yani şu an elbette elimizde somut veriler var. Ama bunu şu an kamuoyuna paylaşmayı doğru bulmuyorum açıkçası. Evet. Çünkü soruşturmayı bir şekilde etkileyecektir bundan dolayı.
Evet. Sayın Aslan, bu kanallar dediğiniz bunların amacı ne? Bir de amaçtan bahsettiniz. Bunlar kendi amaçları doğrultusunda bu gençleri kullanıyor dediniz. Ne gibi amaçları var bunların? Avrupa'da yaşıyorlar. Avrupa, Viyana gibi bir aynı zamanda gözde bir kent. Avrupa'nın gözde bir kentte yaşıyorlar bu gençler. Bu gençleri kullanarak neyi amaçlıyor bu kanallar?
Yani maksat Recep Tayyip Erdoğan politikasını gösterilir bir hale getirmek. Yani Avrupa'da o güç gösterisini sergilemek. Bunu da kiminle yapacaktır? Daha çok gençler, STK'lar üzerine yapacaktır. Yani bu tamamen en ufak bir Avrupa siyasetinin en ufak bir eleştirisinde anında burada örgütlemeler görüyoruz. Anında işte baskılar görüyoruz. Anında belli muhaliflerin ya da protestocuların kriminalize edildiğini görüyoruz. Ya da terörist damgası yediğini görüyoruz. Günün sonuna bakarsak aslında bu yapılan bu provokasyonlar kim faydalanıyor diye baktığımızda birinci sırada tabii ki AKP faydalanıyor bu olaylardan. Çünkü kendi gücünü bir şekilde Avrupa'da prezente haline getiriyor. Yani kendi gücünü bir şekilde gösteriyor. İkinci sırada ise Avrupalı ırkçı partiler bu olaydan faydalanıyor. Çünkü onlar da kalkıp diyorlar ki ya bakın işte sizin yıllar boyunca savunduğunuz entegrasyon politikası şimdi bitti. Sizin işte Türkiye'den getirdiğiniz misafir işçiler vesaire, işte Kürtler, Türkler, Müslümanlar bunlar bir türlü entegre olamıyorlar işte. Bunlar şiddet dolu, barbar bir halklar yani. Ondan dolayı bunlar hiçbir zaman entegre olmayacak diyorlar. Ve Avrupalı sağcıların Müslüman ya da Türk ya da Kürt düşmanı yapmasıyla beraber bu da tekrardan Recep Tayyip Erdoğan'ın elini güçlendiriyor. Çünkü o da kalkıp bu sefer göçmen gençlere diyor ki ya bakın siz istediğiniz kadar Avrupa'nın ortasında işte biz entegre olmuşuz deyin. Siz her zaman ikinci insan sınıf muamelesi göreceksiniz. İşte sizin arkanızda ben varım, sizin arkanızda AKP hükümeti var.
Evet.
Yani aslında bu her iki parti de göçmenleri çok ama çok zor bir durumda bırakıyor ve bizim yıllar boyunca mücadele ettiğimiz entegrasyon politikasını yerle bir ediyorlar. Bunu da umarım birçok Avrupa'da yaşayan göçmenler bu sorunu aslında kavramaları lazım. Hani kirli siyasetler bizler üzerinden oynanıyor ve günün sonunda hem Avrupalı ırkçılar tarafından kullanılıyoruz ve aynı zamanda AKP'nin yaptığı politika tarafından kullanılıyoruz. Yani her iki taraftan da dışlanıyoruz ve bu sebepten dolayı bu aidiyet duygusu gelişmiyor gençlerimizde. Burada doğup büyüyen gençlerde bu aidiyet duygusu gelişmiyor. Bu saldırılarla beraber tabii ki aynı zamanda burada yaşayan Türk gençleri de kriminalize ediyorlar ve bu kriminalize bunların özgeçmişlerine yansıyor, bunların sicillerine işliyor ve bunları kriminal hale getiriyorlar. Zaten Avrupa gibi bir yerde yabancı bir isim taşıdığınızda zaten iş bulmaya zorlanıyorsunuz. Bir de sicilinizde buna benzer şeyler, buna benzer durumlar, vakalar işlendiği zaman o zaman bir hayli dışlanıyorsunuz ve iş piyasasına iş bulamaz hale geliyorsunuz. Aslında iyilik yapmıyorlar. Yani bu milliyetçiliği empoze etmekle, kışkırtmayı empoze etmekle iyilik yapmıyorlar buradaki göçmenlere. Tam tersi evet. Daha çok fazla zarar veriyorlar.
Bu da sizin orada bu tür saldırılara katılan Türk gençlerine bir uyarınız, bir çağrınız olarak.
Çünkü lazım. Bu gençler Avrupa'nın ortasında yaşıyorlar, burada demokrasi içerisinde yaşıyorlar ve burada eğitimlerini tamamlıyorlar, çok dilli büyüyorlar burada, kendi ibadetlerini uygulayabiliyorlar, kendi ana dillerini okullarda dersi görebiliyorlar. Yani bu aslında birçoğu için bulunmaz bir nimet bence. Özellikle yoksul ailelerden gelen çocuklar için buradaki eğitim ve iş şansları onlar için bulunmaz bir nimet. Ve bunun kötüye kullanılması ve bu gençlerin kriminalize edilmesi ve gettolaşması, mafyavari davranılmasına bir şekilde uygulamaları, ben bunu çok sorumsuzca buluyorum.
Evet, peki dediniz ki elimizde bazı bilgiler ve kanallarla ilgili, siz bunları soruşturma makamlarına vereceksiniz değil mi? Paylaşacaksınız bunları.
Evet, tabii ki. Evet. Çünkü evet. Şiddet var. Cumartesi günü bir gazeteci saldırıya uğradı. Evet. Bir grup gençler tarafından ve aynı zamanda mitinge katılan ve metro istasyonuna gitmek üzere olan gruplardaki kadınlar ve gençler tekrardan saldırıya uğradı. Yani bu gidişatın bir şekilde durması lazım. Yani hani evet. insanları ezerek, susturarak böyle bir yöntemi katiyen kabul etmiyoruz. Her ne olursa olsun Avusturya'da AKP hükümeti tarafından deşifre edilen ve maruz kalan, onlar tarafından ezilen, her nereden olursa olsun, hangi görüşten olursa olsun onlarla beraber dayanışma içerisinde olmamız lazım diye düşünüyorum.
Siz bu saldırılardan dolayı AKP iktidarını mı sorumlu tutuyorsunuz? Söylemlerin evet, dolayı.
Ben bu saldırılardan dolayı AKP iktidarını sorumlu tutuyorum. Çünkü çok fazla kışkırtma politikası yapılıyor. Evet. Ve bu kışkırtmanın sonucu, yani bu sadece bir sonuçtur. Bu saldırıların, hani gençlerin sokaklara çıkıp da bozkurt işaretleri yapıp ve aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan sloganları atması. Yani bunu herhalde Avusturyalı bir partiye bağlayacak değilim yani. Hani bunun tabii ki kökeni ve kışkırtması tamamen Türkiye'den geldiğini düşünüyorum.
Evet. Kısaca Avusturya hükümetinin tavrını nasıl buluyorsunuz?
Avusturya hükümetinin tavrı tabii ki demokratik haklarının korunması için müdahale etmesini doğru buluyorum. Çünkü dünyanın neresinde olursa olsun, göçmenler de olsa, herkesin sokağa çıkma özgürlüğü olmalıdır. Herkesin ifade özgürlüğü olmalıdır. Ve bu özgürlükler için çok ağır bedeller ödendi. Yani bugün ben bir kadın olarak siyaset yapabiliyorsam, benden önce birçok kadının benim için mücadele ettiği için ve benim kendi ifademi özgürce beyan etmemi sağladığı için savaşmıştır ve mücadele vermiştir. Dolayısıyla bir devlet birimin de zaten bu hakları koruması gerekiyor diye düşünüyorum ki Avusturya hükümetinin de şu an yaptığı budur.
Peki.
Tamamen bu hakları korumasıdır.
Evet. Bu yaşananlar aynı zamanda Avusturya ile Türkiye arasında, yani Viyana, Ankara arasında diplomatik bir krize de yarattı, krize de neden oldu. Bu kriz sizce büyür mü? Yoksa nasıl bakıyorsunuz siz bu duruma, bu diplomasi krizine? Yani tam da yani bugün gün içerisinde Avusturya Dışişleri Bakanlığı Türkiye Viyana Büyükelçisi'ni Ozan Ceyhun'u Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Karşılık olarak da Avusturya Dışişleri karşılık olarak da Türkiye'de Avusturya Ankara Büyükelçisi Jonas Wimmer'i Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Bu aynı zamanda aslında bir yerde diplomasi trafiğine de neden oldu, krize de neden oldu. Bu konuda neler düşünüyorsunuz siz? Türkiye ile Avusturya arasındaki bu kriz büyür mü?
Yani eğer kışkırtma yapıyorlarsa, eğer bir kışkırtma varsa burada, bir kışkırtma söz konusuysa, eğer yapılan bütün insan hakları, kadın hakları ya da işte insan onuru için yapılan mitingler derhal kriminalize edilip ve herhangi bir silahlı örgütlen bir bağlantı altına, adı altına giriyorsa, o zaman evet bunun sonucu, bunun sorumluluğu bir şekilde sorulmalıdır. Neticede biz Avusturya'da yaşıyoruz ve bizim burada çok farklı sorunlarımız var. Evet, insan hakları evrenseldir, yani Türkiye'deki insan haklarına da ve Jamaika'daki insan haklarına da müdahale etmemiz gerekiyor. Buradaki, bu dünyada yaşayan bireyler olarak, ama kalkıp da Avusturya'da yaşayan, Avrupa'da yaşayan insanları ifade özgürlüğünü kısıtlamak ve onların toplanma haklarına bir şekilde saldırmak, bunların bir şey olmalıdır. Yani bunların Türkçesi aklıma gelmiyor, kusura bakmayın, Türkçem o kadar iyi değil. Yani bunların bir şekilde bir şeyde sonucu olmalıdır. Yani bunların da bir şekilde hesabı sorulmalıdır. Yani Türkiye Büyükelçiliği bunun doğrultusunda ne yapıyor? Hani sadece kalkıp da bu grupları devam olarak kriminalize mi ediyor? Yoksa bu iki grubun ya da bu grupların birbirlerine daha fazla girmemesi ve daha fazla saldırının olmaması için neler yapılıyor? Bunun doğrultusunda ben bu görüşmelerin de önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü diğer taraftan şu da var. Yüzlerce insan şu an kendi memleketlerine giremiyorlar. Yani Türkiye'ye giriş yapamıyorlar. Yakınlarını ziyaret edemiyorlar. Ve bunlar hariç bir de kaçırılmalar oluyor yani. Hani sadece Türkiye'den gelen Avrupalı vatandaşlardan bahsetmiyorum yani. Bundan hariç bir de Avrupa ülkelerinde kaçırılma durumları oluyor, kaçırılma vakaları oluyor. Ve buna yönelik de eğer Türkiye bunu yapıyorsa, Türkiye hükümeti bunu yapıyorsa bunun da cevabını vermek zorunda diye düşünüyorum.
Peki Avrupa Birliği'nin bu konudaki tavrı nasıl görüyorsunuz? Yani Erdoğan'ın, siz de söylediniz, AKP, Erdoğan iktidarının bu Avrupa'daki gençleri özellikle motorize etme haline, yani harekete geçirme konusunda Avrupa Birliği sizce politikasında net mi? Türkiye karşı, bu AKP, Erdoğan politikasına
yok,
karşı?
Yok değil. Yani Avrupa Birliği'nin baş aktörleri zaten hiçbir zaman net olmadılar bu konuda. Daha çok kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiler. Hani Türkiye'de 2016'dan beri Türkiye'deki bütün insan hakları ihlallerini görüyorlar. Hukuk devletinin olmadığını görüyorlar. Demokrasinin hiçbir şekilde işlenmediğini görüyorlar. Ama diğer taraftan da işte elleri kolları bağlı. Bu mülteci anlaşmasından dolayı çok pasif bir tutumda var, yani bunu da söylemek lazım. Yani Avrupa Birliği'nin bu konuda biraz daha cesur davranmasını istiyorum. Çünkü Türkiye Recep Tayyip Erdoğan'ın değil, yani hani Türkiye'de bulunan bütün insanların ülkesi. Ve eğer bu şekilde siyaset yaparlarsa tam tersi Türkiye'yi daha çok tek bir kişinin kucağına iteceklerdir. Ve bu Türkiye'deki yaşayan milyonlarca insana yazık olacaktır ve bu tamamen demokrasiden ve hukuk devletinden vazgeçmek demektir. Yani Avrupa Birliği de bu konuda biraz daha samimi davranabilir. Biraz daha Türkiye'deki demokratların kaygılarını önemseyebilir. Biraz daha demokrasi ve insan hakları için adım atabilir diye düşünüyorum. Hani biraz daha cesur bir politika yapabilir diye düşünüyorum. Ama mülteci anlaşmasından dolayı şu an eli kolu bağlı olduğunu da görüyoruz. Yani her ne olursa olsun liderler gelip geçici ve Türkiye sadece bir tek kişiye ait olan bir ülke değil yani. ve biz Türkiye'nin daha demokratik bir hale gelmesi için, Türkiye'de insanların özgürce ve kendi kimliklerini rahatça taşımaları için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız yani. Her ne olursa olsun bu baskılar hiçbir zaman Türkiye'deki ve Avrupa'daki demokrat kitleleri yıldırmaması lazım ve onları diz çöktürmemesi lazım. Onlar saldırdıkça biz aslında daha çok demokrasi ve kardeşlik bağırmamız lazım diye düşünüyorum. Yani her ne olursa olsun konumuz zor. Evet, Avrupa ülkelerinde yaşıyoruz. Avrupa ülkelerinde ikinci sınıf insan muamelesi görüyoruz göçmen olduğumuz için. Ve Türkiye'de de muhalif olduğumuz için tekrardan üvey çocuk muamelesi görüyoruz. İşte sırf bu yüzden bu grupların, bu kitlelerin kendi aralarında dayanışma içerisinde olup bu faşist uygulamalara karşı dik durmasını diliyorum.
Peki. Avusturya Yeşiller Partisi eski milletvekili Berivan Aslan, çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim size.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.